Ayrım 17. Gard cephesinde yeni bir şey yok. Erich Maria Remarque. Sayfa 221. Gece uyuyamadım. Krop da huzursuz. Tren rayların üzerinde rahatça kayıyor. Henüz inanamıyorum. Güzel bir yatak, bir tren, memleket.
Albert!
Diye fısıldadım.
Efendim?
Hela ne yanda biliyor musun?
Kapının sağına düşüyor galiba.
Bir bakayım. Ortalık karanlık. El yordamıyla yatağın kenarına tutunup aşağı doğru kaymaya çalışıyorum. Ama ayağımı basacak yer bulamadım. Düşüyorum. Alçılı bacak beş para etmiyor. Pat diye yere yıkılıp kaldım.
Hay anasını!
Krop düştün mü diye soruyor.
Sanki duymamış diye omurdanıyorum. Vay kafam!
Vagonun arkasında bir kapı açılıyor. Hemşire elinde bir ışıkla içeri girdi ve bana baktı.
Albert yataktan düştü diyor.
Hemşire nabzımı sayıp alnımı sıvazlıyor.
Ateşin yok.
Hayır.
Rüya filan mı gördün?
Belki de diye geçiştirmeye çalışıyorum. Sorgulama gene başladı. Hemşire o duru gözleriyle bana bakıyor. Onun harikuladeliği ve tatlılığı oranında benim dilim bağlanıyor. Amacımı ona söyleyemeyeceğim. Hemşire beni gene yatağa kaldırdı. Ne yaparsınız? O gider gitmez gene aşağı ineceğiz. Yaşlı bir kadın olsa insan istediğini ona daha rahat söyleyecek. Ama o kadar genç ki, olsa olsa 25 yaşında. Olamayacak, dünyada söyleyemeyeceğim. Sonunda Albert imdadıma yetişti. Albert'in utangaçlığı yoktur. Karşısındakini utandırıp utandırmamak ona vız gelir. Hemen hemşireye seslendi. Hemşire döndü geldi.
Efendim, arkadaşım.
Gel gelelim arkasını Albert de getiremiyor. Terbiyeli ve kapalı bir biçimde nasıl söyleyeceğini bilemiyor. Kendi aramızda biz bunu bir kelimeyle söyleriz ama burada hem de bir hanıma. Derken Albert okul günlerini hatırlamış olacak ki çabucak dışarı çıkmak istiyor efendim dedi. Hemşire ya dedi ama alçılı bacakla yataktan inmek olmaz. Sonra bana dönerek peki nedir istediğin diye sordu. Bu kez ben resmen dehşete kapıldım. Çünkü bu işlerin profesyonel adından haberim yok ki neyse ki hemşire yardım etti.
Büyük mü küçük mü?
Hay Allah cezasını versin böyle işin. Su gibi ter döküp yerin dibine geçerek.
Vallahi çok küçük azıcık diye mırıldanıyorum.
Her neyse iş yoluna girdi. Hemşire elime bir şişe verdi. Çok geçmeden daha birçok kişiler aynı duruma düştüler. Zamanla buna da alıştık. Sabah olduğu zaman gereksiz bir utangaçlık filan duymadan ihtiyacımızı söyleyiveriyorduk artık. Tren ağır ilerliyor. Arada bir duruyor ve ölüler indiriliyor. Sık sık duruyor bu tren. Albert'in ateşi çıktı. Ben de çok hastayım ve ızdırabım var. Ama en kötüsü alçının altında bit kalmış olması. Fena halde kaşınıyor ama kaşıyamıyorum ki. Günleri uyuyarak geçiriyoruz. Pencerenin arkasından sessizce manzaralar kayıp gidiyor. Üçüncü gece her beş tala vardık. Hemşireden duyduğuma göre Albert'i ateşli olduğu için bir dahaki istasyonda indireceklermiş.
Bu tren nereye kadar gidiyor diye sordum.
Köln'e dediler.
Albert'e ayrılmayacağız Albert dedim bak görürsün.
Hemşire tekrar nöbete geldiği zaman nefesimi tutup başımı indirdim. Yüzüm şişmeye, kıpkırmızı kesilmeye başladı. Hemşire beni görünce durdu.
Bir yeriniz mi ağrıyor?
Evet diye inledim. Birden geldi.
Bir derece koyup gitti.
Boş yere katın çömenziğini yapmadım ya ben. Bu dereceler bizim gibi yıllanmış askerler için oyuncak sayılır. Civayı yukarıya çıkardınız mı düşmeden durur. Dereceyi kolumun altına meyilli olarak koydum. İşaret parmağımı sürte sürte 39'a çıkardım. Ama bu kadarı yetmez. Tam altına dikkatle bir kibrit tutunca 40'a fırladı. Hemşire geri geldiği zaman şişinmekten vazgeçtim. Kesik kesik nefes alıyor, boş gözlerle bakınıyor ve tedirginmiş gibi yatağımda dönüp duruyorum.
Fısıltıyla dayanamayacağım diyorum.
Hemşire elindeki kağıda beni not etti. Trende alçıyı açıp bakmayacaklarından eminim. Albert'le birlikte beni de indirdiler. Bir Katolik hastanesinde ikimiz bir odadayız. Şansımız varmış. Katolik hastaneleri insana iyi bakmaları ve iyi yemek vermeleriyle ünlüdür. Hastane bizim trendeki yaralılarla doldu. Aralarında eni konu ağır olanlar var. Bugün daha muayene olmadık çünkü doktor sayısı az. Lastik tekerlekli düz arabalar koridorlar boyunca durmadan gelip geçiyor ve üzerlerinde daima boylu boyunca uzanmış biri. Ne kötü bir durumdur bu. Boylu boyunca uzatılmak ancak uyurken iyidir.
Gece çok tedirgin geçti, kimse uyuyamadı. Ancak sabaha karşı biraz dalabildik. Tam o sırada kapının açılmasıyla sesler duyarak uyandım. Ortalık ağarmakta. Ötekiler de uyandılar. Hastaneye birkaç gün önce gelmiş olan birisi bize açıklama yaptı. Şu koridorda her sabah rahibeler dua ederler. Buna sabah duası derler. Bizler de bu duadan nasibimizi alalım diye kapıyı böyle açık bırakırlar. Rahibeler bunu iyi niyetle yapıyor olsalar gerek. Ama neylersin ki bizim başımız ağrıyor, kemiklerimiz sızlıyor. Ne saçmalık diyorum, tam insan uykuya dalmışken. Deminki adam bu koğuşta hafif yaralılar var da ondan burada yapıyorlar diye cevap veriyor. Albert inliyor, benim tepem attı dışarıya doğru. Hey, sesinizi kessenize siz oradakiler diye bağırdım. Bir an sonra kapıda bir rahibe hemşire belirdi. Siyahlı beyazlı robuyla güzel bir çaydanlık kılıfını andırıyor. İçimizden biri, kuzum hemşire şu kapıyı kapar mısın diye sesini yükseltti. Hemşire, dua ediyoruz, kapı onun için açık diye cevap verdi. Ama biz uyumak istiyoruz. Dua uykudan iyidir. Kadıncağız orada durmuş, öyle masumca gülümsüyor ki. Zaten saatte 7 oldu diyor. Albert gene inliyor. Ben kapayın şu kapıyı diye omurdanıyorum. Hemşireciğin eni konu ağırına gitti. Besbelli bizi hiç anlayamıyor. Ama biz dualarımızı sizin için de okuyoruz. Olsun, siz kapayın şu kapıyı. Hemşire kapıyı açık bırakarak gözden kayboldu. Okunan duanın tek düze mırıltısı sürüp gidiyor. Ben artık iyice kudurdum. Üçe kadar sayacağım, o zamana kadar susmazlarsa kafalarına bir şey fırlatacağım diyorum. Bir başkası ben de diyor. Beşe kadar saydım, sonra bir şişe kaptığım gibi nişan alıp kapıdan koridora fırlattım. Şişe tuzla buz oldu, dua yarıda kaldı, bir rahibeler sürüsü belirdi ve içeri girdi. Hep bir ağızdan kapayın şu kapıyı diye bağırdık. Çekildiler. İlk önce gelmiş olan o küçücük rahibe bu kez en son gitti. Giderken dinsizler diye söylendi ama gene de kapıyı kapadı ya. Biz kazanmıştık. Öğle üzere hastane müfettişi gelip bizi azarladı. Mahpushane filan falan gibi gözlü ağları savurdu. Ama hastane müfettişleri de kantin müfettişi gibi şeylerdir. Uzun kılıçlarına ve şeritlerine rağmen aslında memurdurlar. Acemi erler bile onlara gerçek subay gözüyle bakmaz. Bunu da bıraktık konuşsun, zaten şu halimizde bize ne yapabilirler ki? Müfettiş şişeyi kim fırlattı diye soruyor. Ben acaba kendimi ele versem mi diye düşünürken bir başkası atılıyor. Ben fırlattım. Fırça gibi sakallı bir adam doğrulup yatağında oturdu. Sen mi? Evet, yok yere uyandırdıkları için sinirlendim. Kafam kızdı, ne yaptığımı bilmiyorum. Canına yandım, kitap gibi konuşuyor. Adın ne senin? Takviye yediği Joseph Hamaher. Müfettiş gitti, hepimiz merak içindeydik. Neden öyle dedin? Sen değildin ki yapan. Joseph Hamaher gülüyor. Zararı yok. Benim sorumsuzluk raporum var. O zaman durumu hepimiz anladık. Sorumsuzluk raporu olanlar ne isterlerse yapabilirler. Adam evet diye açıklama yapıyor. Kafamdan vuruldum bir seferinde. Zaman zaman kendimi kaybettiğime, davranışlarımdan sorumlu tutulamayacağıma dair elime bir rapor tutuşturdular. O gün bugündür işimiş. Üstüme varmaya cesaret edemedikleri için bana kimse ilişmiyor. Bu şişe atış hoşuma gitti. Onun için üstüme aldım. Yarın sabah gene kapıyı açacak olurlarsa bir şişe daha fırlatırız. Sevincimiz artık son yok. Joseph Hammaher aramızda varken canımız ne isterse yapabiliriz. Sonra o düz, sessiz, tekerlekli yataklar bizi almaya geldi. Sargılar iyice yapışmış, danalar gibi böğürdük durduk. Bizim koğuşta 8 kişi var. Yarası en ağır olan Peter. Kara, kıvırcık saçlı bir genç. Karaciğerinden tehlikeli şekilde yaralı. Onun yanında yatan Franz Wachter kolundan vurulmuş. Yarası ilkin çok ağıra benzemiyordu. Ama üçüncü gece seslendi, zili çalmamızı istedi. Kanama olduğunu sanıyordu. Zili var gücümle çaldım. Gece hemşiresi bir türlü gelmiyor. Onu epey yorduk. Hepimizin yarası yeniden sarılmış olduğu için çok canımız acıyor. Birimiz bacağının şöyle durmasını istiyor. Bir başkası bacağının böyle durmasını istiyor. Bir üçüncüsü susamış. Dördüncüsü hemşireden yatağını kabartmasını rica ediyor. Sonunda o tombalak yaşlı hatun kişi de ters ters söylenerek kapıyı çarptığı gibi çıktı. Şimdi de öyle bir şey için çağırdığımızı sanıyor olmalı ki gelmiyor. Bekledik, sonra Franz gene çal dedi. Çaldım. Hemşire hala görünürlerde yok. Bizim tarafta gece nöbetinde yalnızca bir tek hemşire var. Belki öbür odalardan birindedir.
Frans, kanadığından çok emin misin diye sordum. Yoksa gene küfür yeriz ha?
Sargılar sırılsıklam. Işık yakmanın bir yolu yok mu?
Bu da olanaksız. Düğme kapının yanında. Hiçbirimiz de ayağa kalkacak durumda değiliz.
Baş parmağımı zilin üstüne bastırdım. Uyuşuncaya değin tuttum. Belki de hemşire uyuyup kalmıştır.
Tanrı bilir ya, işleri başlarından aşkın. Gece gündüz ölesiye çalışıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi bir de o bitmez tükenmez dua törenleri var.
Josef Hammacher bir şişe daha fırlatsak mı diye soruyor.
Zili duymayan onu hiç duymaz.
Neden sonra kapı açıldı. Haminle söylene söylene içeri girdi. Frans'ın durumunu görür görmez telaşlandı.
Neden beni çağıran olmadı diye soruyor.
Zile bastık, hiçbirimiz yürüyemiyoruz ki.
Frans'ın yarısı çok kötü kanamış. Hemşire onu iyice sardı.
Sabahleyin Frans'a bakıyoruz. Yüzü sivrilmiş, sararmış. Oysa bir gece önce sağlıklı görünüyordu. Şimdi hemşireler sık sık geliyor.
Bazen kızıl aç gönüllü hemşireleri geliyor. İyi kızlar ama çoğu zaman beceriksiz oluyorlar. Yataklarımızı filan düzeltirken sık sık canımızı acıtıyorlar. Sonra da öyle ödleri kopuyor ki bu bizim büsbütün canımızı yakıyor. Rahibelere daha çok güven oluyor. İnsanın nasıl tutulup bakılacağını biliyorlar.
Ama birazcık daha neşeli olsalar bizim daha hoşumuza gidecek. İçlerinden birkaç tanesi gerçekten ruh ve hayat dolu, olağanüstü kimseler.
Mesela bir hemşire Libertin var ki onun hatırı için hepimiz her şeye razı olabiliriz. Bu iyi yürekli rahibe daha uzaktan görünür görünmez dört bir yana neşe saçıyor. Onun gibi daha başkaları da var. Hemşire Libertin bize öl dese ölürüz.
Doğrusu burada hiçbir şeyden yakınmaya hakkımız yok. Rahibeler insana bir asker gibi değil, düpedüz insanca davranıyorlar.
Beri yandan bir garnizon hastanesini düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor.
Franz Wachter'in gücü yerine gelmedi. Bir gün alıp götürdüler, bir daha dönmedi.
Josef Hammacher her şeyi biliyor.
Onu bir daha görmeyeceğiz, ölü odasına götürdüler.
Albert Krop, ölü odası ne demek diye soruyor.
Yani ölmek üzere olanların odası.
Neresi bu?
Binanın köşesinde minicik bir oda. Tahtalı köyü boylayacak olanları oraya koyarlar. İçinde iki yatak var. Ölüm odası derler.
Ama neden yaparlar böyle bir şeyi?
Sonradan çok iş olmasın diye. Hem bu odanın yeri de elverişli. Morg asansörünün yanı başında. Sonra belki diğer hastaları da düşünüyorlar.
Birisi ölünce bazı hastalar umutsuzluğa kapılıp kendilerini bırakıvererek ölürler.
Belki buna engel olmak istiyorlar. Ayrıca ölüm hastası bir başına olduğu zaman bakımı da kolay olur.
Ama ya ölecek olan adam?
Josef omuz silkiyor. Çoğu zaman o hiçbir şeyin farkına varacak durumda değildir.
Demek herkes bilir bu odayı.
Bu hastanede biraz kalanlar bilir elbette.
Öğleden sonra Franz Wachter'in yatağına yeni bir adam getirdiler. Birkaç gün sonra onu da götürdüler.
Josef çok şey söyleyen bir hareket yapıyor. Birçok yaralının gelip gidişini gördük.
Çoğu zaman yatak başlarında hastaların akrabaları oturuyor. Usul usul çekinerek ağlıyor, konuşuyorlar.
Bir ihtiyar kadın gitmek istemiyor ama bütün gece kalmasına da izin yok ki. Ertesi sabah erkenden geliyor ama gene de geç kalmış. Bakıyorum ki yatakta şimdi bir başkası var. Morga gitmesi gerekiyor. Yanında getirmiş olduğu elmaları bize verdi.
Sonra küçük Peter kötüleşmeye başladı. Ateş grafiğinin manzarası kötü. Ve günlerden bir gün o tekerlekli dümdüz yatağı sessizce getirip onun yatağının yanına sürdüler.
Nereye diye sordu.
Pansuman odasına.
Peter'i kucaklayıp kaldırdılar ama hemşire yanlışlık yaptı. Peter'in ceketini de çividen alıp arabanın üstüne koydu. İki kez gidip gelmek zahmetine katlanmak istemiyor.
Peter durumu hemen kavradı. Arabadan aşağı atlamaya çalışarak ben burada kalacağım diye haykırıyor.
Onu geri ittiler. O paramparça ciğerinin var gücüyle ben burada kalacağım diye haykırıyor.
Ama biz pansuman odasına gidiyoruz zaten.
Öyleyse ceketi ne alıyorsunuz?
Artık konuşacak gücü kalmadı. Heyecanlı, boğuk bir fısıltıyla kalıyorum diyor.
Cevap vermeden arabayı sürüyorlar. Kapıdan çıkarken Peter doğrulmaya çalışıyor. O kıvırcık siyah başını sallıyor. Gözleri yaş içinde.
Gene geleceğim diyor. Gene geleceğim.
Kapı kapandı. Hepimizin yüreği kalkmış durumda. Ama bir şey demiyoruz.
Neden sonra Josef konuşuyor? Aynı şeyi kaç kişiden duydum ama oraya bir giren bir daha dünyada çıkmıyor. Beni ameliyat ettiler. Tam 2 gün kustum. Kemiklerim kaynamıyormuş. Operatörün sekreteri öyle diyor. Bir başkasının kemikleri iğri kaynamış da yeniden kırmışlar. Rezalet doğrusu. Yeni gelenlerin arasında düz taban olan 2 genç er var. Baş operatör koğuşları gezerken bunları keşfetti. Sevincinden neredeyse oynuyordu. Biz bunun hemen çaresine bakarız dedi. Ufacık bir ameliyata bakar. Ondan sonra siz de sağlam ayak sahibi olursunuz. Hemşire, yazın bunları. Operatör çıkar çıkmaz her şeyi bilen Yosef düz tabanların kulağını büktü. Sakın ha, ameliyata filan razı olmayın. Bu herif de kafasını bu ameliyatla bozmuş. Ameliyat edecek bir düz taban bulduğuma aklı başından gidiyor. Sizi ameliyat edince düz tabanlıktan kurtulacağınıza kuşku yok. Ne var ki bu kez topal olursunuz. Ömrünüzce koltuk değneği taşımak zorunda kalırsınız vallahi. Düz tabanlardan biri peki ne yapalım diye sordu. Hayır deyin, sizi buraya yaranız iyi olsun diye getirdiler. Yoksa ayağınız düzelsin diye değil. Cephede düz tabanlığın bir zararını gördünüz mü? Yok değil mi? Elbette, şimdiki şikayetiniz yok. Ama Herifçioğlu sizi bir kere bıçak altına yatırdı mı kötürüm olur çıkarsınız. Bu adam üzerinde deneme yapacak, deney fareleri arıyor. Savaş onun için şahane bir fırsat. Zaten bütün operatörler için öyle. Hasta bakıcılarla memurlara şöyle bir baksanız görürsünüz. Bu herifin ameliyat ettiği 10-12 kişi var, topallayıp duruyorlar. İçlerinden bir tanesini bile iyi etmiş değildir. Çoğu ancak koltuk değneğiyle gezebiliyorlar. Her 6 ayda bir filan zavalları yeni baştan doğurar, kemiklerini kırar. Her seferinde bu kez başaracağına inanmıştır. Siz beni dinleyin çocuklar, siz razı olmazsanız zorla ameliyata dünyada kalkışamaz. Zavallı düz tabanlardan biri, adam sende diyor. Kafatası kırılacağına ayağın kırılsın daha iyi. Bir daha cepheye dönünce ne olacağını Tanrı bilir. Doğrusu beni memlekete göndersinler de ne isterlerse yapsınlar. Kötürüm olmak ölmekten yeğdir. Bizim yaşta bir çocuk olan öbür düz taban ameliyat olmamaya kararlı. Ama bir sabah Herifçioğlu ikisini de çağırıyor. Öyle bir konferansa geçip laf ebeliği yapıyor ki sonunda ameliyata razı oluyorlar. Ellerinden ne gelir ki? Olup olacakları birer er. Operatör ise sözü geçen bir kişi. İkisini de kloroformlanmış ve ayakları alçıya konmuş bir durumda geri getirdiler. Albert'in işleri yolunda gitmiyor. Götürüp bacağını kestiler. Bütün bacak ta kalçadan itibaren gitti. Albert'in artık ağzını bıçak açmıyor. Bir seferinde tabancasını ele geçirir geçirmez kendini vuracağını söyledi. Yeni bir kafile getirdiler. Bizim odaya 2 tane kör düştü. Bir tanesi çok genç bir müzisyen. Rahibeler ona yemek yedirirken hiç bıçak kullanmıyorlar. Çünkü daha ilk seferinde hemşirenin elindeki bıçağı kapıp intihara kalkıştı. Ama bütün dikkate rağmen gene bir olay çıktı. Akşamleyin bir ara ona yemek yediren hemşireyi dışarıdan çağırdılar. Hemşire tabakla çatalı masanın üstünde bırakıp dışarı çıktı. Çocuk çatalı el yordamıyla buldu, aldığı gibi var gücüyle kalbine sapladı. Sonra da yerden papucunun tekini alarak çatalın sapına vurmaya başladı. Bizler bağırıştık, 3 kişi çatalı onun kalbinden zor alabildiler. Çatalın uçları hiç de sivri olmadıkları halde epey derine gitmişler. Gece sabaha kadar bize lanetler savurup durdu. Hiç uyuyamadık. Sabahleyin çeneleri birbirine kenetlenmiş olarak uyandı. Yataklar doluyor, boşalıyor. Can acısı ve korku içinde inilti ve son nefes hırıltıları arasında günler geçiyor. Ölüm odası bile işe yaramaz oldu. Çok küçük geliyor artık. Odalarda ölen ölene. Öyle ki rahibeler yetişemiyorlar. Ama bir gün kapı açıldı, tekerli yatak içeri girdi. İşte orada solgun, zayıf fakat dimdik, o dağınık kıvırcık saçlarıyla Peter karşımızda duruyor. Hemşire Libert'in yüzünü aydınlatan gülüşüyle onu eski yatağına yatırdı. Peter ölüm odasından döndü. Oysa biz onu çoktan ölüp gitti sanıyorduk. Peter etrafa bakınarak, "Hey, bu işe ne buyrulur?" diye soruyor. Ve Yosef bile böyle bir şeyi ilk olarak gördüğünü itiraf etmek zorunda kalıyor. Yavaş yavaş bazılarımız ayağa kalkmayı deniyoruz. Bana da koltuk değnekleri verdiler ama pek kullandığım yok. Çünkü ben ortalıkta dolaşırken Albert'in seyretmesine içim dayanmıyor. Gözleri beni öyle garip bir bakışla izliyor ki ben de ara sıra koridora kaçıyorum. Orada daha rahat gezinebiliyorum. Bizim aşağımızdaki katta karın ve sırt kemiğinden baştan yaralananlarla kol veya bacaklarının ikisini birden kaybedenler var. Sağ tarafa çeneden, burun, boğaz, kulak ve boyundan yaralı olanları ve zehirli gaz vakalarını almışlar. Sol taraf ise körlere, ciğerden, kalça ve kasıktan, oynak yerlerden, haya ve bağırsaklardan yaralananlara ayrılmış. Bir insanın kaç türlü yerinden yaralanabileceğini insan bu hastanede anlıyor. İki kişi tetanozdan öldü, derileri soldu, kolları bacakları kasıldı kaldı. Sonunda ancak gözleri canlı kaldı. İnatla yaşayan gözler. Yaralılardan birçoğunun parçalanmış bacağı idam sehpası gibi bir askıdan sallanmış duruyor. Altındaki bir leğene ise bacaktan damlayan irinler birikiyor. 2-3 saatte bir leğeni boşaltıyorlar. Bazılarının ayaklarına bağlı ağırlıklar yataklarının ucundan aşağı sallandırılmış. İçi hep pislikle dolu bağırsak yaraları görüyorum. Operatörün sekreteri bana dağılıp gitmiş kalça kemiklerinin, diz ve omuz kemiklerinin röntgen filmlerini gösteriyor. Böylesine kırık dökük gövdelerin ucunda hala yaşayan insan yüzleri bulunabileceğine inanmak o kadar güç ki. Hem de bu bir tek hastane. Bunun gibi Almanya'da yüz binlercesi var, Fransa'da yüz binlercesi, Rusya'da yüz binlercesi. Böyle şeyler yeryüzünde var oldukça yazılan, yapılan, düşünülen her şey ne kadar anlamsız. Hepsi yalan, hepsi sıfır demek. Bin yıllık bir kültür bu kanların dökülmesini önleyemezse, bu yüz binlerce işkence odasının kurulmasına engel olamazsa neye yarar? Savaşın ne demek olduğunu ancak hastane ortaya vuruyor. Gencim ben, 20 yaşındayım ama hayatta bildiğim biricik şey umutsuzluk, ölüm, korku. Ve bir keder uçurumunun üzerine atılmış sığ soytarıca bir neşe. İnsanların nasıl birbirine düşman edildiğini, nasıl ses çıkarmadan, bilmeden, aptalca, uysalca, masumca birbirlerini öldürdüklerini biliyorum. Yeryüzündeki en keskin zekaların bu işkenceyi büsbütün inceltmek ve uzatmak için silahlarla sözler icat ettiğini görüyorum. Burada ve başka her yerde, bütün dünyada, benim yaşımdaki bütün insanlar aynı şeyleri görüp öğreniyorlar. İnsanlığın bütün bir kuşağı benimle birlikte aynı tecrübeleri geçiriyorlar. Şimdi hepimiz birden ayağa kalkıp babalarımızın karşısına geçsek ve hayattan aldığımız derslerin hesabını sorsak, acaba babalarımız bizlerden neler umacaklar? Sanatımız öldürmek bizim. İlk mesleğimiz bu oldu. Hayat üstüne tek bildiğimiz ölümden ibaret. Sonrası ne olacak? Bizim sonumuz ne olacak? Birkaç hafta sonra her sabah masaj odasına gitmeye başladım. Burada bacağımı büküp hareket ettiriyorlar. Kolum çoktan iyileşti. Cepheden yeni kafileler geliyor. Sargılar artık kumaştan değil de beyaz krapon kağıdından yapılıyor. Bez sargıların cephede iyice kıtlığı varmış. Albert'in bacak yeri güzelce iyileşiyor, yara kapanmak üzere. Birkaç hafta sonra takma bacak takılabilecek. Hala dut yemiş bülbül gibi, eskisinden çok daha neşesiz. Çok zaman sözünün orta yerinde susu veriyor ve önüne bakıyor. Burada bizim aramızda olmasa kendini çoktan vurmuştu. Ama artık en kötü dönemi atlattı. Biz kağıt oynarken gelip seyrediyor. Nekahet için izine gönderdiler. İzin bitince annem beni bırakmak istemedi. Öyle zayıf kalmış ki, her şey geçen seferkinden daha kötü geliyor bana. Sonra kışlaya gidiyorum ve gene cepheye sevk ediliyorum. Arkadaşım Albert Krop'tan ayrılmak pek zor geldi. Ama insan orduda bu çeşit şeylere alışıyor. 17. ayrımın sonu. Sayfa 237.